Bir Nevi Biyografi'nin yeni bölümünden herkese selamlar. Bu bölümde konumuz birbiriyle iç içe geçmiş müthiş bir casusluk hikayesi. KGB'yi incelediğimiz iki bölümün ardından MI6, CIA, NKVD ve diğer ülkelere mensup ajanların dünyada cirit attığı dönemlere gideceğiz. İkinci Dünya Savaşı, öncesi ve sonrası yıllara. Casusluk müessesesi insanlığın kadim tarihi kadar eski olsa da önceki bölümlerde de sıklıkla yer verdiğimiz 2. Dünya Savaşı ve ardından gelen Soğuk Savaş dönemi casusluk konusunda şüphesiz çok özel bir yerde duruyor. Farklı motivasyonlarla casusluk yapan kişilere tarihin karanlık koridorlarında çokça rastlayabiliriz. İdeolojik sebepler, finansal ödüller, politik bakış açısı, vatanseverlik, bireysel kızgınlıklar, tehditler, şantajlar ve gönül maceraları nereye açıldığı belli olmayan bir kapıyı aralayan sebepler. Tabiatı gereği birbirlerinin içine casus yerleştirip bilgi sızdırmayı başaran istihbarat örgütlerinin kavgalarına ve türlü entrikalara şahit olacağımız bölümün detaylarına geçmeden önce başlıkta yer alan Cambridge Beşlisi ne anlama geliyor, beşli tabiriyle nasıl bir gruptan bahsediliyor ve hangi şartlarda ortaya çıktılar ona bakalım. 1930'lu yıllarda özellikle Batı dünyasının atmosferi şöyleydi. Nazilerin dünyanın gözü önünde hızla yükseldiği, Batılı devletlerin faşizme karşı kararlı bir tavır sergileyemediği, İngiltere'nin güçsüzlüğü ve büyük ekonomik buhranın olumsuz etkilerinin yoğun hissedildiği bir dönem. Şartlar böyleyken İngiltere'nin ayrıcalıklı okullarında okumuş, elit ve varlıklı ailelerden gelip komünizme sempati besleyen ve yıllarca Sovyetler Birliği'ne hizmet eden 5 adam Cambridge Beşlisi diye tabir ettiğimiz grubu oluşturacak. Bu 5 adamı bir araya getiren temel ortak noktaysa 1930'ların başında Cambridge Üniversitesi'nde öğrenciyken tanışmış olmaları. 20'li yaşlarının başlarında olup liberal demokrasiye olan inançlarını kaybetmiş, komünizme sempatiyle bakan ve Hitler'e dur diyecek tek ciddi alternatifin Sovyetler Birliği olduğuna yürekten inandırılan bu gençler, Otto Kod adlı NKVD ajanı Arnold Deutsch tarafından Sovyet ajanı olarak işe alınırlar. Tabii 1929 Büyük Buhranı'nın İngiltere'de yarattığı tepkileri arkasına alan Sovyet istihbaratı, Oxford ve Cambridge gibi elit okullara sızmayı başarıyor bir şekilde. Böylece kendisine casusluk yapacak parlak öğrenciler devşiriyor. Sözünü ettiğimiz beşli, okuldan mezun olduktan sonra aile bağlarını da kullanarak İngiliz istihbarat servislerinde, Dışişleri Bakanlığı'nda ve BBC'de önemli mevkilere gelecek ve süratle terfi edecekler. Ve tabii bu kurumlarda çalışırken uzun yıllar Birleşik Krallığın en gizli sırlarını Sovyet yetkililerine servis edecekler. Onları keşfedip Sovyetlere kazandıran Ajan Otto'nun ifadesiyle başarılı bir casusta olması gereken 3 özellik hepsinde vardır. İçinden çıktıkları sınıfa duyulan kin, gizlilik tutkusu ve bir yerlere ait olma arzusu. KGB'nin hizmetine giren Cambridge Beşlisi'nin okulu bitirdikten sonra önemli yerlere geldiğini az önce söyledim. Ama aralarında öyle bir isim var ki İngiliz ve Amerikan istihbaratlarına büyük bir darbe vurmuştu. Kim? Philby. Philby, İngiliz istihbaratının üst düzeylerine kadar tırmandı. İngiltere'nin dış istihbarat teşkilatı MI6 ile CIA arasındaki bağlantı kurma görevi ondaydı. Dolayısıyla ABD'nin gizli dosyaları da onun elinden geçiyordu. Kim Philby şüphesiz Ruslar için çok değerliydi. 1963 yılına kadar Sovyetlere çalıştı. Bir Sovyet casusu olduğu ancak 1963 yılında Moskova'ya kaçtığında anlaşılabildi. Yaşananlar sonrasında istihbarat gelenekleri ve yetenekleri yüksek olan İngilizler Ruslardan bunun öcünü almaya adeta yemin etmişlerdi. 1970'li yıllara gelindiğinde beklenen fırsat İngilizlerin ayağına geldi. Danimarka Rus Büyükelçiliğinde görev yapan bir KGB ajanı İngilizlere bilgi sızdırmaya başladı. Bu ajan Oleg Gordievsky'ydi. Gordievsky de para karşılığı ajan olanlardan değil, insanların fikirlerini özgürce dile getirebildiği bir dünyanın hayalini kuruyor. 1968'de Prag Baharı Hareketi'ni acımasızca bastıran Sovyetlere karşı öfkeliydi. Ve tabii Batı tipi demokrasiden yanaydı. Bu ideolojik sebeplerle çift taraflı ajan olan Gordievsky'den İngilizler hayli umutluydu. Gordievsky Danimarka'dayken düzenli olarak İngiltere'ye bilgiler sızdırdı. Fakat görev süresi dolmuş ve Rusya'ya dönmesi gerekmişti. İngilizler ona şunu söylediler. Sen Moskova'dayken şüphe çekmemek için hiçbir temasımız olmayacak. Kendi başınasın ama eğer kaçmak zorunda kalırsan Finlandiya üzerinden seni çıkarma planını ezberle ve nerelere tırnak içinde kaçmam gerekiyor sinyalini verecek işaretleri koyacağını unutma. Evet, neredeyse 5 yıl boyunca kendisiyle hiçbir temas kurulmadı. Bu arada Gordievski eşinden boşanıp Danimarka'da tanıştığı Rus bir kadınla evlendi. KGB kültüründe boşanmış ajanlara sıcak bakılmıyordu. Bir sürede kızağa alındı. 5. yılın sonunda kritik bir fırsat doğmuştu. Londra rezidenturası için bir ajan arayışı başladı. Tabii bu tür gelişmeler KGB içinde yükselme fırsatı olarak görüldüğü için belli klikler içinde büyük ayak oyunlarına sahne olabiliyordu. Zira her klik kendi adamını Londra'ya atatmaya uğraşırdı. Yoğun bir lobi faaliyetinden sonra büyükler tercihini Gordievski'den yana kullandı. Haziran 1982. Tam da istenilen olmuştu. Amerikan ve İngiliz gizli servislerinin beyni konumunda olan Londra'da KGB'nin adamı aynı zamanda İngiliz ajanı olacaktı. Moskova'nın tercihini öğrenen İngiliz Dış İstihbarat Merkezi MI6'de adeta bayram havası esiyordu. Yeni görevine başlayan Gordievski'ye daha hızlı yükselmesi için kontrollü ve İngiltere'ye zarar vermeyecek bilgiler verilmeye başlandı. İngiltere'nin planı tutmuştu. 1985 yılının Nisan ayına gelindiğinde Londra'da KGB istasyon şefliğine kadar yükselecekti Gordievski. Pozisyon olarak yükselen ve güçlenen Gordievski'den Sovyetlere dair daha değerli bilgiler alınabilecekti artık. Bir de öte yandan teyakkuzda olup bir takım bilgilere ulaşmak isteyen bir yapı daha var. CIA. Çünkü İngilizler ajanın kimliğini CIA'den gizlediler. Gelişmeler üzerine Başkan Reagan CIA'ye KGB içindeki İngiliz ajanının tespit edilmesi emrini verdi. Tam burada önemli bir isim daha devreye giriyor. CIA'ye çalışan ve 50 bin dolar karşılığında KGB'ye casusluk yapmaya karar verecek olan Aldrich Ames. Oleg Gordievski Londra'da KGB şefi olarak başlamadan 10 gün önce Washington'da KGB casusu olmaya karar veren Aldrich Ames buluşma talebiyle Washington'daki Sovyet elçiliğine telefon açar. Elçiliğe davet edilen Ames işe başlamak için 50 bin dolar talep edecektir. Görüşme Washington elçiliğindeki KGB şefiyle elçiliğin Bodrum katında gerçekleşecektir. Görüşmede tüm diyalog yazılı olur. Tek bir harf bile edilmez. KGB şefi parayı vermeden önce bu tür durumlarda gelenek olduğundan size veya İngilizlere çalışan bir KGB görevlisi var mı sorusuna cevap ister. Ames, Bodrum katında yapılan görüşmede diyalog için kullanılan kağıda Londra Sovyet Elçiliği'nde çok önemli bir İngiliz ajanı olduğunu yazar ve parasını alıp evine gider. Gordievski'nin adı henüz İngilizler tarafından CIA'ye söylenmemiştir. Bu durum sonrasında mevcut CIA ajanı ve yeni KGB ajanı olan Ames'in verdiği bilgi hemen Moskova'ya iletilir. Yaşananlardan sonra KGB tarihinin en büyük casus avı başlatıldı. Bir cuma günü KGB şefi olarak işe başlamaya hazırlanan Gordievski'ye Moskova'dan bir yazı geldi. Yazı Moskova'daki KGB şefinin imzasını taşıyordu. 2 gün içinde Moskova'ya gel. İşe başlamadan önce seninle yüz yüze konuşmam lazım diyordu şef. Gordievski hemen MI6'e acil durum sinyali verdi ve görüşme talep etti. Güvenli bir evde buluşuldu. Hem Gordievski hem de İngilizler durumun şüpheli olduğunu hissediyordu. Eğer isterse hemen iltica işlemini devreye sokabileceklerini söylediler. Hemen iltica etmesini de ayrıca tavsiye ettiler. Gordievski, ya gereksiz panik yapıyorsak ve Londra'da KGB şefi olarak yapabileceklerimi de bu panik nedeniyle tehlikeye atıyorsam çok üzülürüm diyerek hemen iltica etmeyeceğini söyledi. Pazartesi Londra'da yeni işine başlayacakken pazar günü Moskova'ya uçuş için bilet alındı. Pimlico kod adı verilen Gordievski'yi gerekirse Moskova'dan kaçırma planı MI6 görevlisi tarafından yeniden gözden geçirildi ve Gordievski'ye anlatıldı. Eğer bir tehlike olursa Gordievski elinde bir Safeway süpermarketi poşetiyle belirli bir noktada bekleyecekti. Ve yanında Mars çikolatası yiyerek bir adam veya kadın geçerse onunla göz teması kuracak. Bu da çıkış isteğinin MI6 tarafından alındığını gösterecekti. Gordievski Moskova'da direkt suçlanmadı ama etrafındaki çember her dakika daha da daralıyordu. Sonunda kaçış sinyalini verdi. Yanından çikolata yiyerek geçen ajan da mesajı almıştı. Ertesi gün ormanlık bir alanda tespit edilmiş olan yere 2 araba yanaştı. İngiliz diplomatların yardımıyla bir aracın bagajında gerçekleşecek demir perdeden batıya kaçışın ilk adımıydı bu. Aracın bagajına giren Gordievski'yi heyecanlı bir yolculuk bekliyordu. Ve başlayan yolculukta bir süre sonra arabanın radyosundan gelen klasik müzik sesini duydu. Bu artık Finlandiya'dayız, kurtuldun sinyaliydi. Sınırdan Finlandiya'ya kaçıp ardından Norveç üzerinden Birleşik Krallığı'na uçtu. Sovyet makamları daha sonra Gordievski'yi vatana ihanetten gıyaben ölüme mahkum etti. Bu ceza daha sonra Sovyet sonrası Rus makamları tarafından da iptal edilmedi. Evet, böyle bir hikayenin daha sonuna geldik. Gordievski İngiltere'ye kaçtıktan sonra neler oldu, yaşamına nasıl devam etti sorularını merak edenler varsa bu kısmı kendilerine bırakıyorum. Bölüme hazırlanırken ben McIntyre'ın Casus ve Hain isimli kitabından ve Serdar Turgut'un Habertürk'teki köşesinde konuyla ilgili yazdığı yazılardan faydalandığımı belirtmem gerekiyor. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir Nevi Biyografi'yi Spotify, Apple Podcast ve sosyal medya hesaplarından takip etmeniz önemli efendim. Görüş ve önerilerinizin de çok değerli olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Esen kalın.